Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Hanım, siz bir katkı gerekiyor mu? Herhangi bir şey söylemek arzu eder miydiniz?
Ben üçümüze birlikte yöneltilen bir soru vardı. Onunla ilgili aslında daha önce de yeterli açıklama yapıldı. Bu çocuklara işte Braille öğretilip öğretilemeyeceğine oturduğumuz yerden karar vermemiz mümkün değil. Çocuğun yetersizliği nasıl bir girişim göstereceği ya da basılı materyalleri etkili bir şekilde okuyup okuyamadığını değerlendirdikten sonra buna karar verilmesi uygun olacaktır. Benim bir de Nazan Hanım'a bir cevabım olacak. Şimdi öğrenmek çok güzel bir şey. Bunu ben de gönülden destekliyorum. Ancak insanların formasyonlarının gereği olarak kavramları farklı, bakış açıları farklı ve bunun değiştirilmesi, tutumların değiştirilmesi de uzun zaman alıyor. Yani bu öyle bir yılda, iki yılda, üç yılda falan olabilecek de bir şey değil. Örneğin burada doktorlar konuşurken görme yetersizliği olan çocuğu tanımlarken onda üç görme, onda bir görme dediler sürekli. Biz görme yetersizliği olan bir çocuğu başka insanlara anlatırken 12 puntoluk materyali okuyabilir, ışığa duyarlılığı vardır, renk görebilir, çarpmadan yürüyebilir gibi ifadeler kullanırız. Aramızdaki farklılık da sanıyorum bu. Bu farklılığın olması doğal, iki tarafın birbirine çok fazla yaklaşmasının anlamı yok, işbirliği yapması önemli diye düşünüyorum. Yani biz doktor...
Çok fazla yaklaşması çok önemli. Aynı odaya girecek, aynı odada çalışacak.
Ha, yani,
çok önemli. Öyle de değerlendirilecek.
Biz doktor olmayalım, siz eğitimci olmayın ama birlikte çalışalım.
Hayır, siz eğitimcisiniz, ben sağlıkçıyım. İkimizin birbirini böyle örten kısımları var ama beraber çalışacağız. Çok yakın olacağız. Ki en iyi sonucu elde edelim. Ben öyle düşünüyorum ve öyle iş görüyoruz.
Efendim, katılımcı... konferans verici hocalarımıza ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hemen videoya geçiyorum. Kahvelerimiz hazır. Arzu edenler bizle kalsınlar. Elimizden geldiği kadar videomuzu da seslendirmeye çalışacağız. Bunların kullanabilir görmelerini takip ediyoruz. Çocukları bir kere muayeneyle bırakmıyoruz tabii. Bunlar tekrar tekrar değerlendirilecekler. Yeni gelen teknik cihazlarla sosyalleşmeler açısından da tekrar tekrar değerlendirilecekler. Hepsinin tek tek dosyaları elimizde mevcut. Bunlarda birinci derecede sebep görmenin kaybında ülkemizde genel sonuçlarda da aynı çıkmaktadır. Maküler retinopatiler, ki bu da herediter, kalıtımsal geçen hastalıklardandır. Gözün sinir tabakasının hastalıkları. İkinci derecede konjenital kataraklar. Üçüncü derecede optik atrofi. Dördüncü derecede konjenital glokom. Ben bunların için söylüyorum. Diğerleri de var. Fakat bu ilk beş derece çok çarpıcı özellikler taşıyor. Bu çocukluk çağı hastalıklarında Türkiye'de şu anda dünya standartlarında hiç bir çözüm bulunamayan problemler de var. Evet, ama bunların %35'i, benim çocuklarımın %35'i anneden doğar doğmaz iyi takip, iyi teknik tedaviye maruz kalsalardı şu anda hepsi normal okullarda okuyabilirlerdi. Bir konjenital kataraklı annesinden doğar doğmaz takip edilip en kısa zamanda ameliyat edilip iyi bir rehabilitasyona sağlanabilirse görmesi oldukça iyi bir düzeyde korunabilir. Ancak konjenital kataraklıların bu kadar yüksek bir şekilde körler okullarına mahkum olmasını şahsen ben çok üzülüyorum. Bunun yanında konjenital glokomlu, çocukluk çağı konjenital glokomların da Türkiye'de teknik olarak tedavisi yetersizdir. Bu amaçlarla hemen Cem, Ankara Gören Eller İlköğretim Okulu'na hemen geçmek istiyorum. 55 kız, 86 erkek, toplam 141 öğrencimiz var. Zeka seviyesi 36 geri, 3 ileri, 102 normal. Akraba evliliği burada da çok yüksek, %50'den fazla. 141 çocuğumuzun 79'u. Görme keskinliği hiç ışık görmeyen 141 çocuğumuzun 26'sı. Yalnızca ışık gören 141 çocuğumuzun 53'ü. Az görenlerden faydalanabilecek 20/400'ün üstünde görmesi olan 141'in 52'si. Onda birin üzerinde iyi görmeye sahip, kaynaştırılmış eğitime şahsen acizane alınabileceğini önereceğim, tabii ki eğitimciler karar verecek, 10 çocuğumuz var. Konjenital katarak, konjenital glokom, optik atrofi, maküler retinopati, malformasyon ve burada biraz da prematüre retinopatili çocuklarımız var. Başı çekmekte hastalıkları. İzmir Aşık Veysel İlköğretim Okulu'nda 39 kız, 82 erkek, toplam 121 çocuğumuz. Zeka seviyesi 33 geri, 5 ileri, 83 normal. Akraba evliliği, birinci derece akraba evliliği burada da var. Ancak batıya gidildikçe birinci derece akraba evliliği çok şükür ikinci dereceye hiç olmazsa düşüyor. Bir gün onun tamamen ortadan kalktığını da görmeyi ümit ediyoruz. Görme keskinliği, hiç ışık görmeyen 121'in 24'ü, az ışık gören 121'in 35'i, kullanılabilir görmesi olan 121'in 44'ü ve kaynaştırılmış eğitime girebilecek kadar onda birin üzerinde görmeye sahip 121'in 18'i. Burada da optik atrofi, maküler retinopati, konjenital katarak ve konjenital glokom en başta gelen problemlerimiz. 3 okulun toplam değerlendirmesini aldığımızda 339 çocuğumuzda 115 kız, 224 erkek, zeka seviyesi %25 geri, %72.3 normal, %3 ileri zekalı çocuğumuz var. Bu ileri zekalılar için de bir şeyler düşünmemiz lazım. Akraba evliliği %49.9. Görme keskinliği hiç ışık görmeyen %18. Bir miktar ışık gören %30. Kullanılabilir miktarda görmesi olan %38. İyi görmesi olan da %13. Yani %38 ile %13'ü topladığımızda, benim matematiğim zayıftır, gördüğünüz gibi yarıya yakın çocuğumuz üzerinde çalışırsak bunların geleceğini parlatmak imkanımız vardır. Ülkemizde çocukluk çağı körlük sebeplerinde ilk 5 sırada genetik geçişli retina hastalıkları %21, optik atrofi %16, konjenital katarak %15.3, konjenital glokom %12.7 ve malformasyonlar %8.8 bulunmaktadır. Bu sonuçlar gelişmiş ülkelerin sonuçlarına benzerlik gösterse de prematüre retinopatisine az oranda rastlanmasıyla ayrılmaktadır. %3. Çünkü ülkemizde halen erken doğan düşük kilolu bebekler gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında daha az yaşama şansı bulabilmektedirler. Enfeksiyon sebepli körlüklerin son derece az olması %2, sevindirici olmakla birlikte akraba evliliği sonucu kalıtımla körlüğün nesilden nesile taşınmasının yüksek oranda görülmesi %49.9 üzücüdür. Akraba evliliklerinde %64.7 birinci derece akraba evliliği yapıldığı anlaşılmaktadır. Görme engelliler okullarımızdaki çocukların önemli bir kısmında %25, zeka geriliği ek patolojilerin başında gelmektedir. Toplumda geri, orta, ileri zeka oranlarında geri ve ileri gruplar birbirini dengelerken, görme özürlülerimizde geri zeka grubu yaklaşık 10 kat fazladır. Bu sonuç, gelişmiş ülkelerdeki durum göstergeleriyle uyumludur. Görme seviyeleri karşılaştırıldığında persepsiyon bulunmayan grup %18 tam körlüğü temsil etmektedir. Persepsiyon pozitif olan ışığı gören grup %30 ise yaklaşık 1/3'ünü oluşturmaktadır. Görme keskinliğini kullanarak eğitimine katkıda bulunabilecek grup %38, 1/3'ünden fazlasını meydana getirmektedir. Görme keskinliği sinir eneşeliğine göre 1/10 ve üstünde olan grup %13 ise kaynaştırma eğitimine alınabilecek iyi görmeye sahip öğrencilerdir. Takdiri eğitimcilere bırakıyorum. Görme engelliler okullarımızın az görme ile ilgili yeniden yapılandırılmasında öğrencilerin sahip oldukları bütün engeller değerlendirilmeli ve gruplar ortak özelliklerine göre ayrılmalıdır. Bu gruplandırmada zeka seviyesi görme keskinliğinin yanında en önemli kriterdir. Görme seviyelerinin tespitinden sonra bir kısım öğrenci görme engelliler ilköğretim okullarında teleskopik gözlük, büyüteç veya masaüstü okuma TV sistemleriyle eğitim alabilirler. Bunların görme kapasitesi açısından söylüyorum, eğitimin planlanması tamamen eğitimcilerin işi. 1997 yılından beri sürdürülen çalışmalarda görme engelli okulları dışındaki ilköğretim okullarında birçok çocuğun benzer oranda düşük görmeye sahip ve yasal körlük seviyesinde olduğu, hala ilköğretim eğitimine devam ettiği tespit edildi. Bu çocukların araştırılıp tanınması ve teknik cihazlarla desteklenmesi amacıyla ikinci bir tarama projesi, Ankara ve İstanbul ilköğretim öğrencilerinden az gören ve görme kusuru olanların tespit ve tedavi edilmesi için göz tarama projesi olarak hazırlanıp protokol imzalanma aşamasına gelinmiştir. Bu pilot çalışma Ankara ve İstanbul'a kalmayıp en kısa zamanda tüm ülkeye yayılmalıdır. Ülkemizde her 3000 çocuktan birinin ağır görme engelli olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda eğitim çağında toplam 6000 görme engelli çocuğumuzun bulunduğu bir gerçektir. Bu çocukların ancak 1/6'sı görme engelliler okullarında eğitim alırken tahminen 1/6'sı da normal okullarda okumakta ve kalan 4/6'lık kısım ise eğitim alamayıp gizli saklı bir yerlerde durmaktadır. Ülkemizde çocukluk çağı körlük sebeplerinin değerlendirilmesinde önce akraba evliliklerinde genetik danışmanlık verilmesine ihtiyaç vardır. Konjenital katarak ve glokom gibi tedavi edilebilir vakaların erken teşhis ve teknik müdahaleleri için doğum sonrası ebe ve çocuk doktoru eğitimi ve oftalmologla haberleşmesi sistemi kurulmalıdır. Halkın kolay ulaşabileceği merkezlerde, belli merkezlerde pediatrik oftalmoloji birimleri güçlendirilip multidisipliner çalışmaya geçilmelidir. Oftalmoloji yatırım gerektiren, elektronik cihazlar ve sürekli gelişen operasyon birimlerine ihtiyaç gösteren pahalı bir uğraşıdır. Çocuk göz hastalıkları ise yapılan yatırımı çocuğun geleceğini etkileyerek geri ödeyen verimli ve faydalı bir alandır. Eğer gerekli önlemler etkili bir biçimde alınırsa ülkemizdeki çocukluk çağı körlükleri yarı yarıya azaltılabileceğine ben canı gönülden inanıyorum. Şimdi sonuç olarak bu proje ile görme engelli okullarındaki çocuklarımızın görmeleri Low Vision az gören yardımları ile daha iyi seviyeye ne kadar getirebileceğimizi inceliyoruz. Böylece bütün okullarımızda az gören sınıfları, sınıf içi bölümleri, eğitimcilerin düzenlemesine bırakacağımız görme potansiyeli mevcuttur. Halen projeye başta Amerika Birleşik Devletleri hükümeti olmak üzere çok büyük bir ilgi vardır. Hem Türk halkı hem yurt dışı kaynaklar görme engelli çocuklarımıza yardım etmek istemektedir. Benim şahsi korkum bu kaynakların başka amaçlarla kullanılmayıp en acil ve ehemmiyetli alana sarfıdır. Bugün ülkemizde çocuğun görmesini tam olarak ölçebilecek teknolojiyle donatılmış çocuk göz hastalıkları birimi yoktur. Yeni doğan kataraktı, göz tansiyonu ve erken doğan ameliyatları cihaz yokluğu sebebiyle yapılamamaktadır. Yapılanları ben beğenmiyorum. Halbuki görme engelli okullarında katarak ve göz tansiyonu toplam körlüğün %30'unu oluşturmaktadır. Bu cihazlar her vatandaşa kapısı açık olan, kolay ulaşılan devlet güvencesindeki merkezlerde yaygınlaştırılmalıdır. Çocuklar, özellikle engelli çocuklar, seslerini duyuramayan toplumun en aciz varlıklarıdır. Bu çocuklarla uğraşan teknik personeline, başta Milli Eğitim Bakanlığı bürokrat uzman ve öğretmenleri olmak üzere Körler Federasyonu'nun temsil ettiği kıymetli sivil toplum örgütlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Hedefe ulaşmak için hepimiz her zaman birlik olalım. Güzel yavrularımıza güzel bir gelecek hazırlayalım diyorum saygılarımla.
Sayın Doktor Ayşe Turan'a çok teşekkür ediyoruz bu araştırmalarından ve sunuşundan dolayı. Şimdi uygulamanın içindeki bir öğretmenimiz Hicran Altun Hanım'ı davet ediyorum. Buyurun efendim.
Merhabalar. Ben konuşmama başlamadan önce az görenler sınıfında çektirmiş olduğumuz fotoğrafları sizlere takdim edeyim. Erdener'e dolaştırırsanız iyi olacak. Şöyle vereyim. Onu konuşmam içerisinde zaten anlatacağım. Ayrıca ben burada bulunan herkesi sınıfımı görmesi için davet ediyorum. Merhabalar tekrar. Ben Hicran Altun, Ankara MİT Atenç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda açılan Az Görenler sınıfının öğretmeniyim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Ana Bilim Dalı mezunuyum. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Sizlerle Türkiye'deki ilk uygulaması olan az görenler sınıf öğretmenliğini yapmış olmanın verdiği doyumsuz mutluluğu paylaşmak isterim. Gerçekten mutluyum demek duygularımı tam olarak ifade edebilmem için yeterli değil ama ben yine de çok mutluyum diyorum. Biraz lisans yıllarıma dönmek istiyorum. Birinci sınıfta görme engelliler okullarına yaptığımız ilk ziyaretimizde değerli hocamız, yardımcı doçent doktor Tuğba Tuncer en çok dikkatimizi çeken şeyin ne olduğunu sormuştu. Ben kendilerine cevaben okula ilk girer girmez dikkatimi okulun adının Körler Okulu olmasının çektiğini dile getirmiştim. Fakat duygusal olarak yaklaştığımız ilk yıllarımızda artık geride kaldı. Zaten okulun adı da Gören Eller İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. İkinci olarak dikkatimi çeken şeyin ise okuldaki öğrencilerinin çoğunun kör olmadığıydı. Biz bunun farkına o yıllarda vardık. Ama eminim ki insanların çoğu körler okullarına devam eden bütün öğrencilerin kör olduğunu düşünmektedirler. Tabii ki bu yanlıştır. O gün kafamı meşgul eden bir takım sorular olmuştu. Az gören öğrencilerin bu okullarda okuması doğru mu? Neler yapılabilir? Ben mezun olduktan sonra Sakarya İli Eğitilebilir Çocuklar Meslek Okulu'na tayin oldum. Orada bir süre çalıştıktan sonra Ankara'ya geldim. Ve Mitatenç Görme Engelliler İlkokulu bünyesinde az görenler sınıfının açılacağını duyunca bütün cesaretimle bu ilk uygulamanın ilk uygulayıcısı olmak istedim. Belki düşüncelerimde biraz da olsa tereddütlü bir yaklaşım sergiledim. Ama bunun da ilk öncüleri bizler olmalıyız diye düşünerek gönüllü olarak göreve başladım. Ben sizlerin huzurunda bizleri özel eğitimci olarak yetiştiren, gerçekten özel bir çabayla yetiştiren çok değerli bölüm hocalarımı, çok değerli bölüm hocalarıma, başta kendi adıma ve bütün özel eğitimciler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu da belirtmek isterim ki dünkü oturumda konuklarımızdan birisi değerli hocaların Profesör Doktor Mehmet Özyürek Bey'e özel eğitimci olarak yetişen öğrencilerin alınan duyumlara göre çok yeterli performans göstermediklerini ve bunun nedenlerini sormuşlardı. Pardon ama sonuçta böyle bir şeyler de duyuyoruz en azından veya böyle bir şekilde dile getireyim ben. Tamam. Ya bu şekilde dile getirmek istiyorum. Tamam. Ben açıklamamı yaptım yalnız. Ama böyle duyumları kendimiz de alıyoruz. O yüzden kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu konuşmalardan sonra biz özel eğitimci olarak gerçekten üzüntü duydum. Çünkü bizler lisans süresi boyunca yoğun emek harcanarak yetiştiriliyoruz. Böyle bir genellemeye gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bir de sisteme bakmak lazım. Bir özel eğitimci teorik bilgilerinin uygulanmasında ne kadar destekleniyor veya ne kadar engelleniyor? Ben kendimden örnek vereyim. En basitinden çocuklarımızda mevcut olan bir problem davranışı çözmek için uygulanan yöntemde dahi okul idaresi tarafından engellenebiliyoruz. Evet, ben şimdi az görenlerin eğitiminde sınıf uygulamalarından söz etmek istiyorum. Önce az gören kimdir? Kısaca bunun tanımını vereyim. Az gören, büyütücü araçlar yardımı ile ya da büyük puntolu yazı materyalleri okuyabilenlerdir. Az gören öğrenciler, görme engelli bireylerin devam ettiği okullara gönderilmekte ve görme engelli bireyler için geliştirilen birey kabartma yazı, araç, gereç ve yöntemlerle eğitim öğretim görmektedirler. Bu okullara devam eden az görenlerin görme güçleri tamamen yok sayılmaktadır. Fakat az gören öğrenciler okul içerisinde çok rahat hareket edebilmekte, televizyon seyredebilmekte, iri puntolu yazılı materyalleri rahatlıkla okuyabilmekte, futbol, voleybol gibi top oyunlarını rahatlıkla oynayabilmekte, renkleri ayırt edebilmekte, markete, pastane, postane, yardımcı araç, baston kullanmadan gidip gelebilmekte, nesnelere dokunamadan onları ayırt edebilmektedir. Türkiye'de az görenler sınıfı. Az görenlerin körlerden farklı olmaları, görme kalıntılarını kullanarak eğitim almaları için bakanlıkça araştırma çalışmaları yapılmıştır. 1995-1996 eğitim öğretim yılında görme engelliler okullarından hiç görmeyen ve az gören öğrencilerin sayısı istenmiş ve %50 civarında öğrencinin az gören olduğu tahmini sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayının tıbbi muayene sonucu kesinleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak az görenlerin tespitinin yapılıp yapılamayacağı konusu Doktor Füsun Sayar ve Doktor Ayşe Turan ile görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda tıbbi teşhisin yapılabileceği öğrenildikten sonra Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle işbirliği sağlanmıştır. Hazırlanan proje ile 1997-1998 öğretim yılında okula başlayacak olan öğrencilerin görme taramaları yapılmış ve tespit edilen 7 öğrenci ile Mita Tenç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda donatımı yapılan sınıfta eğitime başlanmıştır. Bu sınıfın donatımı gönüllü kuruluşların desteğiyle yapılmıştır. Az görenlerin eğitimi konusunda da Gazi Üniversitesi ile protokol yapılmış ve sürekli işbirliği çalışmaları ile az gören öğrencilerin eğitimi sürdürülmektedir. Projenin önümüzdeki öğretim yılında yaygınlaştırılması planlandığından öncelikle öğretmen eğitimini sağlamak amacıyla 22 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu yapılacaktır. Bu kursa katılacak özel eğitim öğretmenleri az görenlerin eğitimi konusunda bilgilendirilecektir. Bütün görme engelliler okullarımızdaki öğrencilerin görme taramaları ve az görenlerin tespitinin yapılabilmesi için göz muayeneleri bu yıl boyunca sürdürülecek ve sonuçta alınacak az gören öğrenci sayısına göre yaygınlaştırma çalışmaları planlanacaktır. Az görenler sınıfında ortam düzenlemeleri. Görme yetersizliği olan öğrencilerin akademik becerilerde işlevsel görmelerini kullanmalarını, bağımsızlıklarını ve çevreyi tanımalarını arttırmak, eğitim öğretim çalışmalarında istenilen hedeflere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ortam düzenlemeleri yapılmıştır. Az görenler sınıfında 2 tane televizyon okuyucusu bulunmaktadır. Televizyon okuyucusu elde tutulan bir okuyucu kamera ve bir kapalı devre televizyon okuma sistemidir. Büyütülmüş bir görüntüyü göstermek için televizyon veya bir monitör kullanılır. Televizyon okuyucusu kullanılan materyali belirli bir ebatta büyütmekte ve ayarlama düğmesiyle zıtlığı zemin üzerinde görüntüleyebilmektedir. Öğretmen masasında televizyon ekranlarına bağlı bir büyüteç bulunmaktadır. Büyüteçte görüntü istenilen büyüklükte ayarlanabilmektedir. Sınıfta 2 kişilik öğrenci masalarında birer ve öğretmen masasında bir televizyon olmak üzere toplam 6 tane televizyon bulunmaktadır. Her öğrenci için okuma lambası yer alır. Oturuş düzeninde öğretmenin masasının karşısında bir masa ve bu masaya her iki yönde dik olarak uzanan iki masa ve dönerli koltuklar yer almaktadır. Bir tane portatif tahta bulunmaktadır. Sınıftaki perdeler koyu mavi renktedir. Artık bizim de sınıfta bir tahtamız var. Az görenler sınıfında eğitim öğretim çalışmaları. Az gören sınıfına başlayan öğrencilerin sınıf içerisinde yerlerini bulmaları, gösterilen bir eşyayı tanımaları ve kullanmaları, öğretimin hareketlerini takip edebilmeleri, okul içerisindeki bağımsız hareketleri, nesneleri ne kadar uzaktan görebildikleri, iyi gören gözleri, ışık tercihleri, hangi puntodaki yazıları görebildikleri gözlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda uzak mesafeden görmesi daha sınırlı olan öğrenciler öğretmen masasına daha yakın, kenar alanları görmeyenlerin görüş alanlarına girecek şekilde daha uygun yere, ışık ve parlaklığa ihtiyacı olan öğrencilerin pencere kenarına, ışıktan rahatsız olan öğrencinin sırtı pencereye dönük olacak şekilde, sağ gözünü daha iyi kullanan ve ışığa ihtiyacı olan öğrencinin sağ tarafı pencereye gelecek şekilde oturtularak her öğrenci için uygun bir oturuş planı belirlendi. Doktor Ayşe Turan'ın 26.1.98 tarihinde yaptığı detaylı göz muayenesiyle az gören öğrencilerin hangi tip cihaz kullanacağı belirlendi. Bu cihazların temini için çalışmalar devam etmektedir. Bir öğrencimiz uzak okuma için dürbünlü gözlüğü kullanmaktadır. Az görenler sınıfının donatımı ve bireysel cihazların temininde bakanlığımız gönüllü kuruluşların gerekli desteğini almaktadır. Az görenler sınıfının ders programında Türkçe, hayat bilgisi, matematik, bireysel ve toplu etkinlik, modelaj, beden eğitimi ve bağımsız hareket dersleri yer almaktadır. Okuma yazma çalışmalarında mürekkep baskılı yazı kullanılarak her öğrenciye uygun olarak değişik baskı ebatlarında materyaller hazırlandı. Fiş cümleleri büyük puntolu olarak yazıldı. Serbest çizgi çalışmalarında öğrencilerin defterlerdeki satır çizgilerini görüp göremedikleri belirlenerek bazı uyarlamalar yapıldı. Görmesi daha sınırlı olan bir öğrenci için ailesiyle görüşülerek satır aralıkları biraz daha geniş ve satır çizgileri daha koyu ve belirgin renkte olan defterler matbaada hazırlatıldı. Bazı öğrenciler için satır çizgilerini biraz daha belirginleştirmek amacıyla siyah kalemle çizgilerin üzerinden tekrar çizildi. Matematik defterlerinde yapılan işlemlere göre uygun çizgiler belirginleştirilerek çizildi. Örneğin bir toplama işlemini yapabilmesi için deftere işlemin yer alabileceği büyüklükte geniş kareler çizildi. Bazı öğrenciler için de çizgileri belirginleştirilmiş defter kullanıldı. Sınıf içerisindeki tüm akademik becerilerde öğrencilerin mevcut performans düzeyleri belirlendi. Öğrencilerin öncelikli gereksinimleri dikkate alınarak bireyselleştirilmiş öğretim uygulandı. Bireyselleştirilmiş öğretimin uygulanmasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde stajyer öğrenci olarak devam eden öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüldü. Buradan da kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Akademik becerilerde görüntüler televizyon ekranında büyütüldü. Ünite ve konulara bağlı olarak resimli kartlar ve materyaller hazırlandı. Az gören öğrencilerin ders programında yer alan modelaj dersinde kille çalışmaların yanı sıra resim çalışmalarına da büyük ağırlık verildi. Bireyselleştirilmiş öğretim uygulanırken her çocuğun mevcut performansı dikkate alınarak öğretim çalışmaları belirlendi. Yani çocuğun neleri yapıp neleri yapamadığı öncelikle belirlenmiş oldu. Sınıftaki 6 öğrenciyle okuma yazma çalışmalarında istenilen amaca ulaşıldı. Öğrenciler elde tutulan okuyucu kamerayı bağımsız kullanarak okuma çalışmalarını ekrandan yapabilmektedirler. Bir öğrenci ise heceleyerek okumaktadır. Tabii ki bu öğrencinin görmesi diğerlerine göre biraz daha sınırlı olduğu için yani normallere göre biraz daha yavaş bir seyir takip etti. Öğrenciler matematik işlemlerini ekrandan takip edip defterlerine yapabildikleri gibi tahtaya da yapabilmektedirler. Ev ödevlerini etüt öğretmenlerinin kontrolünde ve yeterli aydınlatılmış etüt sınıflarında yapmaktadırlar. Az gören öğrencilerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri kendilerine yeterli sürenin verilmesi gerektiğidir. Öğretmenin yapılan bir hatanın öğretim hatası mı yoksa görememeden kaynaklı bir hata mı olduğunun ayrımını yapması çok önemlidir. Çünkü az gören öğrenciye görmesi için yeterli süre tanınmazsa öğrenci iyi göremeyecektir. Tecrübeler arttıkça görmek için gerekli olan sürede azalacaktır. Az gören öğrencilerin tanıdık ortamlarda normal şartlarda gördüklerinden daha çok gördükleri de gözlenmiştir. Bütün bunlara rağmen ilerleyen zamanlarda bireyin görme gücünü daha da kaybedebileceği olasılığı düşünülerek görme becerisinin hayatın değeriyle eşit olarak değerlendirilmemesi için öğrencilerle ilişkilerde bu noktaya dikkat edilmiştir. Bir şeyler görmemek her şeyin sonu değildir. Yapılan çalışmalar hayatları boyunca okumak için başka insanlara bağlı olmuş bireyleri bağımsızlığa ulaştırma yönünde atılan adımdır. Eğitim ortamında kendileri için geliştirilmiş her türlü optik araç gereceğin ve yöntemlerin kullanılması ile istenilen amaçlar en kısa zamanda gerçekleşecektir. Az görenler sınıfına karşı anne babaların tutumu. Az görenler sınıfına karşı anne babaların olumsuz tutum içerisinde oldukları yapılan taramalar ve bunun sonucu olarak az gören çocukların eğitim gördüğü sınıfa kayıtlarının önerilmesi için yapılan görüşmelerde dile getirilmiştir. Aile çocuğunun görme engeller okuluna devam etmesi durumunda kör damgasını yiyeceğini ve bu durumdan duyduğu sıkıntıyı dile getirmiştir. Aile çocuğun kendileri için geliştirilmiş araç gereçler ve yöntemlerle eğitim görmesinden ziyade normal akranlarının devam ettiği okula gidip akademik alanda başarı sağlamadan mezun olmasını yerlemektedir. Nitekim az görenler sınıfına devam eden 3 öğrenci bir önceki yıl normal okula 1 yıl devam etmiş fakat uygun araç gereç ve materyaller kullanılmadığından istenilen amaçlara ulaşılmamıştır. Ailelerin az gören çocuklarının eğitimiyle ilgili konularda bilgilendirmelerine yönelik aile görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmelerde aileler az gören öğrencilerin evdeki ortam düzenlemesi, kullanabilecekleri araç ve gereçler, öğrencilere öğretim desteği sağlarken izleyecekleri yöntemlerle ilgili konularda bilgilendirilmiştir. Sınıf ve uygulamanın daha iyi gitmesi için öneriler. Az görenler sınıfında verilen eğitimin daha iyi olabilmesi için kendileri için geliştirilen öğretim materyalleri ile zenginleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretim programları hazırlanacak öğretim materyalleri ile desteklenerek bireyselleştirilmiş öğretim uygulanmasına yer verilmelidir. Okuma çalışmalarında kullanılan elde tutulan okuyucu kameranın her öğrenci için sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Okula devam eden az gören öğrencilerin göz doktorunun belirlediği süre içerisinde tekrar kontrolden geçirilerek görme gücünün tıbbi açıdan değerlendirilmesi öğrencinin durumu ile ilgili bilgi verecektir. Öğrencinin azalan görme gücü varsa eğitsel ve tıbbi açıdan gerekli önlemler alınacaktır. Bireylerin günlük yaşam ve sosyal etkinliklere katılımını kolaylaştırmak, zengin yaşantı kazanmasını sağlamak amacıyla evde, okulda ve çevrede ihtiyaç duyacakları çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Aile görüşmelerine yer verilerek aileler az görenlerle ilgili her konuda bilgilendirilmeli ve bu konuda ailelerin desteği alınmalıdır. Az gören öğrencilerin okul öncesi eğitimine gerekli önemini verilerek okul bünyesinde hazırlık sınıflarının açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Umut edilen şey az gören öğrencilerin gören akranları ile normal sınıflarda eğitilmeleri için gerekli koşullar sağlanarak kendi ilgi ve becerilerine uygun bir yaşam düzeyine ulaştırıp toplum içerisinde en iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlamaktır. Az görenlerin eğitiminde istenilen amaçları gerçekleştirmek, başta biz özel eğitimciler olmak üzere uygun eğitim programları ile özel eğitim yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Evet, az görenlerle Braille öğretimi yapılsın mı? Bana gelebilecek sorulardan biri sanırım bu olacak. Ben hemen bunu cevaplayayım kendime göre. Konuşmacılardan birinin de söylediği gibi bu 20 yıl öncesine geri dönüş olur. Çünkü biz düşüncelerimizde çelişiriz. Önce görme kalıntısını kullanmanın gözü yoracağı düşüncesiyle siyah bantlar kullanılıyordu. Ama şimdi tıbbi açıdan biliyoruz ki görme kalıntısını kullanmak gözü yormaz ve tembelleştirmez. Böyle bir soruya karşılık acaba Braille öğretimi nasıl yapacağız diye bir soru aklımıza gelebilir. Braille öğretimini kendimiz yaptığımız için az gören öğrenciyle bu öğretimi gerçekleştirdiğimiz zaman çocuk zaten yine orada görmesini kullanacaktır. Ve görmesini kullandığı zaman kör öğrencilere göre okuma hızı daha yavaş olabileceği gibi aynı zamanda okumaya geç başlayabilecektir. Bu nedenle tekrar 20 yıl öncesine geri dönüş değil diyorum. Sonuna kadar görmesini kullandırmak en uygun olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Genç öğretmenim Hicran Altun'a teşekkür ederim.